Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, Bir Genç Sahabiler programında yine beraberiz. Allah'a hamdolsun. Mekke dönemi genç sahabilerden sonra Medine dönemine devam ediyoruz, malumunuz. Efendim, bugünkü işleyeceğimiz konu Hazreti Ali Efendimizle Hazreti Fatıma Tuzzehra radıyallahu anha annemizin evlilikleri olacak inşallah. Bu iki mübarek gencin evliliğini konuşacağız. Medine-i Münevvere'ye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teşrif edeli birkaç yıl olmuştu. Ve bu arada Fatıma annemize evlilik teklifleri gelmeye başlamıştı. Tabii bunu duyan Resulullah Efendimizin yakın akrabaları Hazreti Fatıma'ya Hazreti Ali'yi yakıştırıyorlardı. Ve ona dediler ki, bak Fatıma'yı isteyenler var, sen de talep et dediler. Bunun üzerine Ali Efendimiz tabii biraz çekimser davrandı ama onlar teşvik ettiler. Tabii ki malumunuz iki genç arasında bir sevgi oluştuğunda en uygun çözüm nikahtır. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu tavsiye ediyor. Eğer bir sevgi oluşursa bunun çözümü helalinden olan bir çözümdür. Onun için bir sevgi oluştuğu zaman iki genç arasında başka çözümler peşinde koşmak doğru olmaz kıymetli kardeşlerim. Efendimiz gençleri bu konuda ikaz etmiştir. Sevmek her yiğidin gönlünde bir aslan yatar diye atasözünde malumunuz bizim var. Tabii ki şer'i ölçüler içerisinde sevgi de olacak. Ama bu sevgi iffeti aşmayacak. Bu sevgi kişiyi haramlara götürmeyecek. Bu sevgisini gayrimeşru yollarla ilerletmek yerine meşru bir yolla devam ettirmeyi, güçlendirmeyi, Allah'ın rızasına uygun bir şekilde devam ettirmeyi hedefleyecek evlenmek isteyen genç. Dolayısıyla günümüze gelecek olursak, yani bir evlilik teklifi için, yani bir genç evlenme niyeti varsa bir kere arayışa kalkışmalı. Yoksa gözünü koruması gerekiyor. Buna dikkat etmesi gerekiyor. Evlenme çağına geldiğinde ise malumunuz yeterince araştırması, bakması, tanıması gerekiyor. Ve ondan sonra da eğer bir sevgi oluşursa bunu dediğimiz gibi usulüne uygun bir şekilde herhangi bir gayrimeşru bir iletişim içerisine girmeden halletmenin yollarını aramak lazım. Tabii günümüzde bunlar çok maalesef uygunsuz bir şekilde devam ediyor. Yani iffete uygun olmuyor bazı şeyler. Tabii Cenab-ı Hak da razı olmuyor o zaman yapılan işlerden. Ve evlilikler iyi gideceğini düşünüyor gençler ama problemlerle başlıyor. Çünkü temeller sağlam atılmıyor. Temeller takva üzerine atılmalı evliliklerde. Eğer takvayı esas alırlarsa her iki tarafta, Allah'tan korkarlarsa Cenab-ı Hak onlara mutlaka bir çıkış yolu, güzel çıkış yolları nasip eder. Ve oradan güzel nesiller yetişir, saliha nesiller yetişir. Yani evlilik büyük bir bu anlamda müessese, öyle büyük bir müessese ki bir sadaka-i cariye olacak nesillerin yetişmesi için bir araya geliniyor. Ve böyle bir birliktelik de mübarek bir birliktelik. Cenab-ı Hak bu birliktelikten bu şekilde olduğu zaman razı oluyor ve onlara büyük ecirler, mükafatlar hazırlıyor. Bu kişiler evlenerek dininin yarısını tamamlıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifadesiyle. Yani artık evlilikle beraber güçler birleşmiş oluyor, birbirine destek oluyor. Allah'ın dinini daha güzel yaşama fırsatını birbirlerine destek olarak sunmaları evlilerin gerekiyor. Yani takvada güçlenmek gerekiyor. Bu manada Yani sevgiyi nikahla çözülmek yerine efendim başka yollara başvurmak kişiyi, Allah korusun, şeytanın oyuncağı, gençleri şeytanın oyuncağı haline getirir. Değil mi kardeşlerim? Bundan sakınmak lazım. Gençlerimizi bu konuda güzel güzel anlatmak, örneklerle efendim yaşanan birçok kötü örnekler var. Gayrimeşru davranışlar içerisine girildiğinde, karşı cinsle gayrimeşru ilişkiler içerisine girildiğinde efendim akıbetler maalesef işte iyi olmuyor. Ha diyeceksiniz ki efendim bir genç böyle bir gayrimeşru bir ilişki içerisine girmiş, ne yapması lazım? Tabii ki tevbe etmesi lazım. Her iki tarafında tevbe etmesi lazım ve tekrar Allah'a dönerek güzel bir birliktelik devam ettirebilirlerse inşallah Cenab-ı Hak onlara hayırlı kapılar açar. Bunu da söyleyelim buradan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine evlilik hususunda Allah'a tertemiz kavuşmak isteyenin şeref sahibi bir eş bulması gerektiğini tavsiye ediyor. Bu da çok önemli. Yani evleneceğimiz şahsın özellikleri, biliyorsunuz 3-4 şey için nikah yapılıyor. Yani 4 tane Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en önemli sırasına göre efendim bizim bakmamızı istiyor. Nedir onlar? Birincisi dini. Nikah yapılır kadınla. Bir, dini için nikah yapılır. 2, efendim soyu. 3, güzelliği. 4, malı. Bu 4 kriterin de beraber olması aleyhül ala. Ama dini var. Bu zaten birinci tercih ve olmazsa olmaz bir tercih olarak gözüküyor kıymetli kardeşlerim. Dini eksik, soyu var, yeterli değil. Dini eksik, güzelliği var, yeterli değil. Dini eksik, soyu var, güzelliği var, parası var, yeterli değil kıymetli kardeşlerim. Birinci şart, geçilmesi gereken imtihan dini. Onun için her iki taraf için de söylüyorum, her iki genç kısım için de söylüyorum, kızlar için de, erkekler için de. Yani namaz kılıyor mu? İbadetinde, taatinde mi? Ahlakı nasıl? Bunlara bakılmadan, efendim işte iyi bir kariyeri var, maaşı yerinde, evi arabası var gibi kriterlerle evliliğe kalkışılırsa, bu evliliklerde gerekli mutluluğun yakalanamadığını görüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize mutluluğun yolunu göstermiş kıymetli kardeşlerim. O yoldan gidersek Cenab-ı Hak bize büyük ikramlarda bulunur. Ahiretimizi kazanırız. Yani mutluluk dediğimiz şey sadece böyle tabii çok izafi bir şey. Nedir mutluluk? İnsanın gönül huzurunun olması, insanın Allah'ın rızasına uygun bir hayata kavuşması ve onu zaten mutlu edecektir Allah'ın izniyle. Yani günümüzde tabii bu 4 husus, Efendimizin sırada 4 husus, bakıyoruz en son husus birinci sıraya geçmiş gibi gözüküyor neredeyse. Yani bir kişi meslek sahibi, iş sahibi veya bu iş iyi bir iş sahibi mi değil mi, önce buna bakılıyor. Yani bunu tabii yok saymıyoruz ama önce buna bakılmasını doğru bulmuyor dinimiz. Önce dinine bakmamız gerekiyor. Dini nasıl bu insanın? Dini kuvvetli mi? Dini yaşantısı güzel mi? Ona bakmamız lazım. Bununla beraber evet aynı şekilde soyunu da araştırırız efendim. Gerekli yine fiziki kriterlere de bakabiliriz. Ama fiziki kriterleri efendim ve malını, makamını, parasını ön plana çıkarmak yerine onlara önem sırasını daha alt kademelere koymamız gerekiyor. Yani güzelliği olmasın demiyor dinimiz yani. Ama güzelliği tek şart olsun doğru değil diyor. Efendim güzelliği en önemli şart olsun, birinci şart olsun değil diyor. Malumunuz en büyük güzellik, gerçek güzellik ahlak güzelliğidir. Bir insan ne kadar güzel olursa olsun veya bir erkek ne kadar yakışıklı olursa olsun, eğer ahlakı kötüyse onun o efendim fiziki yapısı hiç de bir aileyi mutlu etmez. Yine bir kadın ne kadar güzel olursa olsun, eğer ahlakı kötüyse hiçbir zaman erkek mutlu olmaz kıymetli kardeşlerim. Ama bu bütün şartları, önemli şartları Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma radıyallahu anha örneğinde görüyoruz kıymetli kardeşlerim. Bakın, Hazreti Ali Efendimizin malı yok. Ama Hazreti Ali Efendimizin neyi var? Dini var, soyu var, efendim yakışıklılığı yerinde. Ama mesela malı yok. Ama bakın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu dert etmemiş. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ey gençler topluluğu, aranızda evlenmeye gücü yetenler evlensin. Demek ki tabi eski dönemde evlenmeye gücü yetmekle günümüzün şartlarında evlenmeye gücü yetmek arasında farkları da var arkadaşlarım, ama günümüzde bunların çok abartıldığı da bir gerçek. Yani eski dönemdeki tabi şartları bugün oluşturmak hakikaten zor. Buna katılıyoruz. Yani bazı asli ihtiyaçlar karşılanmalı. Ama bunu asgari düşünülmesi gerekiyor. Yani çok yüksek seviyede işte en iyisini şunlarını alacağım, en iyi bir şeye sahip olacağım diye koşturduğumuzda, böyle bir hedefle başladığımızda evlilik çok gecikebiliyor kıymetli kardeşlerim. Yani alt seviyelerden de bir ev kurulabilir. Yani bugün öyle imkanlar var ki, yani mesela Suriyelileri, değil mi kardeşlerim? Suriyelileri bir düşünelim. Yani gidip ziyaret edenleri görmüşlerdir yani. Buraya geliyorlar, bak sıfırdan hiçbir şey yok. Ev bark yok. Cenab-ı Hak kiralık da olsa bir ev nasip ediyor. İçine bir şeyler koyuyorlar. Derken bir bakıyorsunuz bir ev kuruluveriyor. Demek ki ev kurulabiliyor yani. Bazı şeyleri maalesef toplum olarak kriterleri çok yükseltmişiz. Gözümüzde çok büyütmüşüz. Bunları bir itibar meselesi haline getirmişiz. Sade bir hayat yaşıyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Neden bir sade hayatla başlamıyoruz evliliğe? Böyle başlanırsa, her iki tarafta bunu kabullenebilse, bu evlilik problemlerinin daha çabuk çözüleceğini, yani geç evlenme probleminin daha çabuk çözüleceğini acizane buradan düşünüyorum kıymetli kardeşlerim. Evet, gidiyor Ali Efendimiz de bunu cesaretlendiriyorlar. Resulullah Efendimizin huzuruna çıkıyor ve Hazreti Fatıma annemizle ilgili evlilik konusunu açıyor. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatıma'ya ne düşündüğünü soruyor. Bir genç kız olarak, genç kızların efendisi Hazreti Fatıma annemiz, o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu düşüncesine, sorusuna kıymetli kardeşlerim hiçbir şey söylemiyor. Sessiz kalıyor. Neden sessiz kalıyor? Eskiden tabi Anadolu kültüründe, Osmanlı kültüründe böyleydi. Eğer kız sessiz kalırsa gönlü var anlamına gelirdi. Ve bu bir edepti, bir hayaydı. Şimdi bunu bulmak çok zor. Yani şimdi bu şeylerin çoğu maalesef kalkmış gibi gözüküyor. Yani babayla evlat artık arkadaş gibi konuşmaya başlamış. Yani baba baba rolünde olmalı, evlat evlat rolünde olmalı. Arkadaş gibi değil efendim. Çünkü hakikaten insanın arkadaşları vardır ama insanın babaya ihtiyacı vardır. Yine babanın da arkadaşları vardır ama insanın evlada ihtiyacı vardır. Kendisine bir evlat gibi davranan evlatlara ihtiyacı vardır. Ona hürmet gösteren, efendim onunla beraber olan, onu destekleyen, onun yanında olan, onunla beraber yürüyen evlatlara da babanın ihtiyacı vardır tabii ki. Bu manada geçmişteki bazı uygulamalar hakikaten bugün kalktığını, unutulduğunu görüyoruz. Yani kızlar hayalarından dolayı işte evet demiyorlar da sessiz kalıyorlar. Bu artık bir işaret oluyor. Evet. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'nin yanına geliyor. Diyor ki evladım, mehir vermek için bir şeyin var mı? Yine Efendimiz, Hazreti Ali'nin babası da Efendimiz sonuçta. Hazreti Fatıma'nın babası Efendimiz. Hem Efendimiz kızına babalık yapacak, hem Hazreti Ali Efendimiz'e babalık yapacak. Böyle bir rolü de var kıymetli kardeşlerim. O da diyor ki, Efendimiz onu 7 yaşında almış, evinde büyütmüş, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesinden geçmiş, müstesna bir genç. En layık o Fatıma annemiz Hazreti Ali Efendimiz'e bu manada da. Hiçbir şey yok ya Resulallah diyor. Belki de heyecanlanıyor. Yani Allah Resulü'nün efendim kızına artık o da evet de razı olmuş. Böyle bir şeyde ona layık bir şeyler sunma belki şey de oluyor. Hiçbir şey yok ya Resulallah diyor. Efendimiz onu hatırlatıyor. Bedir Savaşı'nda, Bedir Gazvesi'nde diyor, ey Ali, eline geçen zırha ne oldu? Ganimet olarak sana bir zırh gelmişti. Ne oldu ona diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Duruyor ya Resulullah diyor. O zaman diyor ona zırhını ver. Yani mihir olarak efendim. Yine zırhtan başka Ali Efendimiz'in sahip olduğu bir koyun postu var kıymetli kardeşlerim. Bir de Yemen battaniyesi var. Bütün eşyası bundan ibaret. Zırhı, bir ibadet edecek postu var. Efendim, bir de yatacağı, üzerine örteceği bir battaniyesi var kıymetli kardeşlerim. Bu manzarayı şöyle bir düşündüğümüz zaman, tabii ha, ev diyeceksiniz, tabii ki orada ev imkanları biraz daha eski zamanlarda daha çabuk halledilebiliyordu. Bugüne bunu aktaracak olursak, bir gencin daha sade bir efendim mal ile evlilik yapması hoş karşılanmalı, teşvik edilmeli, karşı taraf da anlayışla karşılamalı ve böylece bir evlilik gerçekleştirebilmeli anlıyoruz buradan kıymetli kardeşlerim. Hazreti Ali radıyallahu anh bu servetinin hepsini Hazreti Fatıma'ya radıyallahu anha mihir olarak vermiştir. Mihir çok önemli malumunuz. Mihrin mutlaka belirtilmesi gerekiyor. Ne kadar mihir tespit edilecekse, ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o konuda da hanımlara en hayırlı hanımın mihri kolajdan hanım olduğunu haber vermesi de çok önemli. Yani kızlarımızın da bu terbiyeyle yetiştirilmesi ve bunların hepsi evliliği kolaylaştıran unsurlar olduğunu görüyoruz. Ama tabii ki bir genç düşünelim, zengin, her türlü imkanı var ama kıza kendi zenginliğe layık bir mehir de koymuyorsa o da hoş değil. Yani herkes kendi imkanları ölçüsünde bir mehir de koyabilmeli kıymetli kardeşlerim. Onu zaten örf de belirliyor. Onlar da karşılıklı bir anlayış içerisinde olmalı diye düşünüyorum. Fakat işte karşı tarafta, yani kız tarafı da erkek tarafından işte onlar zengin diye çok ağır mükellefiyetler getirmeye tarafında gitmemeli kıymetli kardeşlerim. Yani burada karşılıklı anlayış, suhulet ve muhabbet üzere kurulmalı. Hukuk üzerine bir evlilik inşa edilmemeli kıymetli kardeşlerim. Yani şimdi tabii evlilikler anlatılırken işte erkeğin hakları, kadının hakları diye bir şey tutturuyorlar. Buradan anlatmaya çalışıyorlar. Acizane bu yaklaşım tarzını daha belki zamanlarda görmüyoruz. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu şeyini de görmüyoruz. Ne yapılmalı peki? Evlilik bir aslında ahlak üzere kurulmalı, muhabbet üzere kurulmalı. Tabii ki hukuki konulara da dikkat edin ama onlar ön plana alınmalı. Mısır'da bu çok ön plana alındığı için, işte kadın birçok şartlar öne sürdüğü için evlenecek erkeğe, evlilikler çok zor oluyor Mısır'da. Geç oluyor, erkekler erken evlenemiyorlar. Ve boşanma oranları da dünyadaki Müslüman ülkelere göre en yüksek boşanma Mısır'da oluyor. Çünkü böyle olunca sonucu da bu oluyor. Halbuki karşılıklı anlayışlar üzerine kurulmuş olsa evlilikler, muhabbet üzerine kurulmuş olsa, muhabbet üzerine devam edecek. Ama kurallar üzerine kurulunca, vay şunu almadıydın, bunu almadıydın, na getiriyor iş. Burada ilişkiler çabucak bozuluyor. Yani işte yorgan varsa kavga oluyor. Yani yorgan bitti, kavga bitti hesabı Nasrettin Hoca'nın. Yani yorgan üzerinden bir hesapla gitmemek gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Kıymetli kardeşlerim, programımıza, genç sahabeleri programına devam ediyoruz. İki gencin, iki kutlu mübarek gencin evliliğini konuşuyorduk. Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma radıyallahu anha annemizin evliliklerini konuşuyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mihir için Hazreti Ali'den ne vereceğini söylemişti. O da imkanlar ölçüsünde gösterince Efendimiz onlara bakın razı oluyor. Demek ki bunlar çok önemli. Yani onu borçlandırmıyor ayrıca. Elindeki şeyle alıyor. Tabii hiç yoksa mutlaka belki borç da alınır ama yani onu yeterli buluyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra bu iki mübarek gencin tabii ki yeni bir eve taşınması söz konusu. Bununla ilgili bir araştırma yapılıyor. Ensardan Harise bin Numan radıyallahu anh, çok evi olan bir sahabi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onlardan bir kısmını daha evvel bağışlamış. Tabii bu haber etrafa duyulmuş. Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın düğünü olacak duyulmuş. efendim geliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ya Resulullah diyor, onların bir evi yok, ben onlara bir ev bağışlamak istiyorum. Bakın Cenab-ı Hak nasıl kapılar açıyor. Eğer buyuruyor ki Cenab-ı Hak, siz fakirseniz Allah fazlından sizi zenginleştirir. Yani Cenab-ı Hak böyle, yani evliliklerde ve ev yapımında Cenab-ı Hakk'ın ayrı bir yardımı hakikaten birçok kardeşimiz tecrübe etmişizdir yani. Edilmiştir, hepimiz tecrübe ediyoruz. Cenab-ı Hak ayrı bir yardım oluyor. Onun için bu işlerde daha cesaretli olmak efendim, ama istişareyle beraber, tabii büyüklerin istişaresiyle beraber cesaretli olmak gerekir kıymetli kardeşlerim. Böylece onların ev problemi de çözülmüş oluyor. Ümmü Seleme radıyallahu anh ile Hazreti Ayşe radıyallahu anh annemiz de onların evini birlikte düzenliyorlar. Onlara efendim annelik yapıyorlar tabiri caizse, her ikisine de. Daha sonra efendim yemek hazırlanıyor. Misafirlere verilmek üzere ikram hazırlanıyor. Ve yemek ikramı da düğünde çok önemlidir. Sünnettir biliyorsunuz. Düğün yemeğine gitmek de önemli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye etmiştir. Bunlar da önemsenmeli kıymetli kardeşlerim. Düğünlerde ikram edilmesi veya işte bu artık şartlara, duruma göre değişebilir tabii ki. Düğün mürasiminin ardından Hazreti Fatıma radıyallahu anha ve Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz yeni evlerine yerleştiriliyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları ziyarete gidiyor. Daha ilk yeni evlerine yerleşmişler. Düğün arkasından Resulullah Efendimiz ziyarete gidiyor. Ve bir kap içinde su getirmelerini emir buyuruyor. Su getiriliyor. İki mübarek elini, iki elini Efendimiz daldırarak Hazreti Ali'nin üzerine serpiyor. Sonra da Hazreti Fatıma'nın üzerine su serpiyor. Onların evliliğini bu şekilde efendim bir bereket, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eli bir bereket Allah'ın izniyle. Malumunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eliyle gerçekleşen çok mucizeler var. Sahabe-i kiram hanımları yavrularını sabah namazına gönderirlermiş. Bir kapla gönderirlermiş. Kabın içinde su var. Ve mescitten çıkarken yavrular, bu çocuklar sıraya geçerlermiş. Ellerinde su bekliyorlar. Teberrük için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini batırır. Hepsinde böyle geçermiş kıymetli kardeşlerim. Bu bir teberrük aynı zamanda. Ve buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kızım seni kendi ailemden en şerefli biriyle evlendirdim buyuruyor. Demek ki bir baba kızına, yani kızını iyi birisiyle evlendirmeli. Onu iyi araştırmalı, özelliklerini araştırmalı, tanımalı ve ona göre kızını vermeli. Babanın demek ki kızına iyi bir koca bulma veya yani koca seçiminde de önemli bir rolü olduğunu buradan çıkarabiliriz kıymetli kardeşlerim. Yani aile çocuklarına sahip çıkmalı ve onlara böyle bir evlilik, güzel bir evlilik yaptırmaya çalışmalı. Ailede en şerefli birisi demek, yani ahlakıyla, önce diniyle, soyuyla, efendim yakışıklılığıyla, hani o kriterleri söyleyecek olursak, değil mi kıymetli kardeşlerim? Şimdi hadis-i şerifte geçen kriterler, önce hani kadın için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylemiş. Aynı zamanda işe kadın tarafından bakacak olursak, bunlar da bir kadın da erkek için bakması gerekiyor. Benim evleneceğim, benim kocam olacak erkek dini nasıl bakacak? Soyu nasıl araştıracak? Efendim, fizik özellikleri, malı. Yani bunlar kriter olarak daha aşağıda kalacak. Ama önce en önemlisi onun dini, dinine bakacak. Namaz kılmayan bir erkekse buna diyecek ki benim şartım başta namaz kılmak. Yani o da tabii bunu şart koşacak. Belki o vesileyle o gencin dönüşüne vesile olur kıymetli kardeşlerim. 40 gün namaz kılsın diyecek. Ondan sonra evlenelim diyecek mesela. Yani bir bakalım o namazında samimi mi, devamlı mı görecek. Yani bunun gibi birçok şeyler, hadiseler var. Yani bazen öyle Cenab-ı Hakk'ın tecellileri oluyor ki Geçen bir hanım kızımızdan bahsettiler. Nasıl olduysa işte Fransa'dan bir ticaret vasıtasıyla, yani çalıştığı yerde birisi ona talip olmuş. Demiş sen kimsin? Dinin ne? Neyin nesi? İşte ben Hristiyanım. O anlatmış tabii, görüşmüşler. Daha demiş ben Müslüman olmak şartıyla İslam'ı araştır. Beğenirsen Müslüman olursun, evlenirim demiş. Ve o delikanlı İslam'ı araştırıyor. Demek ki muhabbeti böyle kullanabiliriz yani. Muhabbet, hakikaten hakiki muhabbeti varsa, muhabbet duyduğuyla beraber de olmayı istiyorsa en güzel bu teklifi yapmak olursa ne âlâ. Ve hakikaten o delikanlı araştırmış, okumuş, incelemiş, sormuş ve sonunda doğru bulmuş İslam'ı ve İslam'la şereflenmiş. Nikahları burada kıyılıyor efendim. Daha sonra tabii ki Fransa'ya taşınıyorlar. Bu hanım kızımız orada İslami faaliyetlere başlıyor. Kendisi de daha bu kez gencin, teklif ettiği gencin İslam'a olan yaklaşımı, samimiyetinden etkileniyor. Kendisi de örtüsüne, giyinmesine, ibadetine daha çok bağlanıyor. Yani tabii şimdi karşıya bir din teklifiyle gidince dini de temsil etmesi gerektiğini düşünüyor. Ve elhamdülillah oraya gidiyor. Şimdi orada yaklaşık bir 100'e yakın talebesi olduğu, Kur'an öğrettiği, İslam'ı anlattığı ve birçok yani kişiyi Müslüman yaptığı söyleniyor. Bak, bir kızımız bir yiğitlik yapıyor, nelere vesile oluyor. Yani bu tabii hani herkes böyle yapsın veya böyle yapalım diye bir şey de düşünmek lazım yani handikapa da. Bu Cenab-ı Hak karşımıza böyle bir şey çıkarıyorsa, onu takva üzere değerlendirirsek Allah böyle kapılar açıyor. Yani bir kıza böyle teklifler geldiğinde bunu düşünecek. Bir erkek için de yine aynı şekilde. Ama böyle bir planla gitmeyecek. Yani çünkü Allah, bilemeyiz yani karşımıza çıkacağını, ne olacağını. Allah korusun, bizi de yoldan çıkarabilir. Bunu kendi duvallığı içerisinde yapmak lazım. Ve Cenab-ı Hak demek ki samimi olursa nice kapılar açıyor kıymetli kardeşlerim. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızına bunu söylüyor. Bu da çok önemli. Yani kızın gözünde kocası hangi konumda olacak? Bir kere evlilikte, nikahta çok önemli bir husus şu kıymetli kardeşlerim. Nikah ne demek? Bunu bir kere bizlerin iyi anlaması gerekiyor. Nikah aslında biraz şöyle detaylandırırsak, fıkhi anlatıma değil de yani mantalitesi açısından, ne anlaşılması gerektiği açısından söylüyorum. Nikah aslında şu demek: bütün dünyadaki kadınlara hayır diyoruz. Sadece bir kadına evet, illa evet diyoruz. Yani bana namahrem olan diyelim, yani nikaha düşen bütün kadınlara sadece bir kadına evet. Nikah budur. Ve dolayısıyla bu la'yı, yani bu hayırı sadece nikahta evet demekle aslında hayır da demiş oluyoruz. Zımnen birisine evet demekle, ister kadın içinde, kız içinde bu geçerli diyelim, genç kız, bütün erkeklere hayır, hayır diyor. Sadece bir erkeğe evet diyor. La illa diyelim, bunu o anlamda söyleyelim. Bunu eğer şuurlu, bilinçli yapıyorsa, bunu yaşantı olarak da yapmak gerekiyor. Ben bundan sonra yani daha doğrusu ben haramlardan bütün kadınlara gözümü koruyacağım demektir bu aynı zamanda. Onlardan kulağımı koruyacağım demektir. Zaten gözünü, kulağını, dilini korursa insan kalbini de korur. Kadınlarla ihtilat yapmayacağım demektir. Yani zaruret halleri tabii hariç, ama yani bugün İslami kesimde de maalesef böyle bir yanlış bir uygulama görüyoruz. İnsan tabii inandığı gibi, inandığı çerçevede yaşamayı terk edince, yaşadığı ortama uyarak o şekilde inanmaya, bunda ne var ki diyor. Yani aynı müessesede diyelim kadınlar çalışıyor, erkekler çalışıyor. Sanki onun bir kadın erkeğin yanına gidiyor, oturuyor, muhabbet ediyor, çay içiyorlar, görüşüyorlar. Sanki onun arkadaşı gibi. Hiçbir şey yok. Sanki muhabbet ediyorlar, dertleşiyorlar falan. Beş mekan. Bu caiz değildir kıymetli kardeşlerim. Bir kere halvet oluyor. Aynı ortamda kapıda kapalıysa halvet oluyor. Halveti sahiha der bunu. Fıkıhta önemli bir mevzu bu. Değil mi kıymetli gençler? Beni dinleyen gençlere söylüyorum. Bu hususlar dikkat edeceğiz. İster erkek olsun, ister kız olsun, kadın olsun. İhtilattan zaruret miktarı görüşmelerimiz olacak. Bir alışveriş meselesiyle veya bir iş vasıtasıyla iş yapmak gerekiyorsa o kadarıyla görüşülecek. Bir meselesi olacaksa veya görüşecek ama bir arkadaş moduna girilmeyecek. Girilmemesi de gerekiyor. Görüşmesi gereken iş ile ilgili mevzular görüşülür, görüşülebilir. Ama bunu bazen başka yerlere taşındığında Allah korusun felaketlerin kapısı açılmış oluyor kıymetli kardeşlerim. La demesini bilecek, ciddi durmasını erkek de bilecek, ciddi durmasını kadın da bilecek karşılıklı. Yani namahremlere nasıl bir muamele içerisinde olacağımız, edep ve hayayı karşılıklı korumak gerekiyor. İffeti korumak gerekiyor. İffeti bir takva boyutunda yaşamak lazım. Bugün maalesef bunların çoğunun İslami toplumlarda kaybolmaya yüz tuttuğunu görüyoruz. Yani bu hassasiyeti tekrar gündeme taşımak lazım, yaşamak lazım. Kat olmadan, nezaket içerisinde karşılıklı. Tabii toplumda da büyük bir değişim var. İş hayatı tamamen değişmiş durumda. Ama buna rağmen ihtilattan olabildiğince uzak olmakta ve zaruret miktarı şekliyle efendim görüşmekte fayda var kıymetli kardeşlerim. Şeytanın, nefsin şerrinden korunmak için. Evet, nikah işte nikah böyle yaşanıyor. Yani nikah yaşamak gerekiyor. Nikah yani sadece nikah salonunda evet demek değil. Nikah bir ömür boyu yaşanan bir hususiyet. Nikahlı olmak. Efendim. Dolayısıyla eğer bir kadın, burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma annemize ne buyuruyor? Seni kendi ailemden en şerefli biriyle evlendirdim. Ona kocasını övüyor. Kocasının değerini anlatıyor ve bu değeri ona bu gözle bakması gerektiğini, yani onun gözünde en iyi erkek, bir kadının gözünde en iyi erkek, en müstesna erkek kocası olması gerekiyor. Bir kocanın da gözünde en iyi kadın, en müstesna kadın kendi hanımı olması gerekiyor. Yani en değerli onun şahsında. Tabii Allah katındaki insanların değerini burada konuşmuyoruz. Amacımız o değil yani. Ama yani diğer kadınlardan daha çok benim yanımda kıymetli olan bu kadın anlamında, birbirine kıymet vermek anlamında konuşuyorum. İşte böyle bakılırsa, iki tarafta birbirini bu şekilde idealize ederse birbirine karşı bu kez hürmet içerisinde olacak, saygı içerisinde olacak, muhabbet içerisinde olacak, birliktelik içerisinde olacak, anlayış içerisinde olacak. Eğer bu yoksa, eğer karşı taraf, iki tarafta birbirine bir değer vermiyorsa, düşük değerler veriyorsa, hep onun eksik taraflarına yoğunlaşıyorsa, onun iyi taraflarına yoğunlaşmıyorsa, zamanla ilişkiler ne yapıyor? Zayıflıyor efendim. Düzenli bir ilişki, ilişkiler zikzak çizmeye başlıyor efendim. Hatta kopma seviyelerine geliyor. Yani hiçbir erkek, hiçbir kadın evlenirken şunu düşünmemesi lazım. Ben işte bir erkek, bir melekle evleniyorum. Böyle bir düşünce içerisinde olmaması lazım. Yani seviyor. Tabii sevinci insan ne yapıyor? Sanki onu bir melek gibi görüyor. Efendim, hani tabiri caizse söylüyorum bunu. Yine kadın da yine bir melek gibi bir kocamla, koca evleniyorum dememeli. Yani ikisi de, iki tarafta belli zaafları olan ama belli hususiyetleri ön plana çıkmış, birbirlerine uyumuşmuş kişiler olarak ve eksik olarak başlıyor. Dinin yarısı tamam. Daha yarısını tamam, beraber tamamlayacaklar. Yani eksik olarak başlıyoruz. Tekamül edeceğiz beraber. Birbirimizi olgunlaştıracağız. Kadın Allah'ın cemal tecellisinin mazharı, erkek celal tecellisinin mazharı. Cemal ile celal bir olunca kemal zuhur ediyor. Onun için erkek kadına, kadın da erkeğe bu konuda kemal için muhtaç. Bu kemali yakalamak için de birbirlerine efendim ne yapmaları gerekiyor? Birbirlerine katlanmaları gerekiyor. Her iki tarafta birbirinin aynı zamanda imtihan vesilesi. aynı zamanda yükselişi, manevi terakkisi de kişinin hanımına bağlı veya hanımın beyine bağlı. Yani bunu bilmesi gerekiyor. Yani bu benim merdivenim aynı zamanda. Hakka çıkan merdivenim diye bir bakabiliyorsak, zorluklar sabırla daha çabuk aşılabilir, daha kolay aşılabilir. Karşılaştığımız zorlukların aşılması gereken bir aşama olduğu anlaşılabilir. Yani zorlukların aramızda bir ayrım, uçurum oluşturmasından ziyade bir yükselişe vesile olduğu bilinmeli. Cenab-ı Hak ne buyurur? Sizin kadınlarınızda şer gördüğünüz hayır olabilir. Hayır gördüğünüz şer olabilir. Yani bilemiyoruz şimdi. Karşılıklı şer gibi gözüken bir durum belki sonuç itibariyle bize bir hayra dönüşüyor. Hayır gibi gözüken bir durumda Allah korusun sonuç itibariyle şerre dönüşebiliyor. Yani bir imtihan dünyasında olduğumuzu, aynı zamanda bir bu bizim için bir fırsat olduğunu da bilmek gerekiyor. Zor zamanlarda birlikte sabredebilmek, sıkıntıları beraber paylaşabilmek, efendim sevinçli zamanlarda şükredebilmek, beraber sevinçleri paylaşabilmek, böyle bir evlilik çok mübarek bir evlilik, huzurlu bir evlilik, mutlu bir evlilik olmuş oluyor, değil mi kıymetli kardeşlerim? Evet, Cenab-ı Hak inşallah bize, hepimize böyle bir anlayış nasip etsin inşallah. Ve tabii ki bu evlilikte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara ardından onlar için ve onlardan olacak nesli için de dua ediyor. Allah'ım buyuruyor, o ve zürriyet hakkında kovulmuş şeytandan sana sığınırım buyuruyor. Evet, bu duada çok önemli kıymetli kardeşlerim. Demek ki yeni evlilere anne babaların böyle bir dua etmesi de gerektiğini anlıyoruz buradan. Allah'ım onları zürriyet hakkında kovulmuş şeytandan sana sığınıyoruz ya Rabbi. Onlara salih, saliha evlatlar, nesiller nasip et ya Rabbi. Zalim, fasık, kafir nesiller verme ya Rabbi diye böyle bir dua, niyaz halinde olmak gerekiyor. Onlara bir dua ile bir bu evliliği desteklemek lazım büyüklerin, akrabaların, kıymetli kardeşlerim. Evet, inşallah programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir başka programda yine bu konuya devam edeceğiz kıymetli kardeşlerim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.